Ayrım 2. Hayaletler. Paul Auster. Sayfa 18. Ne yazık ki müstakbel bayan Mavi düşüncesi giderek kusursuzlaşmakta olan bu iç huzurunu ara sıra bozuyor. Mavi onu her zamankinden çok özlüyor ama nedense hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını da seziyor. Bu duygunun nereden kaynaklandığını bilemiyor. Ama düşüncelerini siyahla, odasıyla, üzerinde çalıştığı vakayla sınırladığında kendini oldukça hoşnut hissederken, müstakbel bayan Mavi'nin bilincine girdiği anlarda bir türlü panik kaplıyor artık yanına. Birdenbire sükuneti acıya dönüşüyor ve karanlık bir mağara gibi çıkış yolu bulma umudu olmayan bir yere düştüğü duygusuna kapılıyor. Hemen her gün telefonu kaldırıp onu arama isteğine kapılıyor. Kurulacak bir anlık gerçek bağın belki de büyüyü bozacağını düşünüyor. Ama günler geçiyor, gene de aramıyor. Bu da onu rahatsız ediyor. Çünkü yaşamında açıkça yapmak istediği bir şeyi yapmakta bunca isteksiz davrandığını hatırlamıyor. Değişiyorum diyor kendi kendine. Arızar arızar, eskisi gibi değilim artık. Bu yorum onu biraz rahatlatıyor. En azından bir süre ama sonunda kendini eskisinden de kötü hissettiğini görüyor. Günler geçiyor. Zihninde müstakbel bayan Mavi'nin görüntülerini canlandırmaktan kendini alamaz oluyor. Özellikle geceleri orada odasının karanlığında gözleri açık sırt üstü yatmışken onun vücudunu parça parça yeniden canlandırıyor, ayaklarıyla bileklerinden başlıyor, bacaklarından yukarıya doğru yükseliyor, göbeğinden memelerine doğru tırmanıyor ve sonra bu yumuşaklığın tam ortasında mutlu mutlu gezinerek kalçalarına dalıyor, sonra tekrar sırtından yukarılara tırmanıyor, sonunda ensesini buluyor ve öne dönerek onun yuvarlak gülümseyen yüzüyle karşılaşıyor. Şimdi ne yapıyordur diye soruyor bazen kendi kendine. Ayrıca bütün bu olup bitenler hakkında ne düşünüyordur? Ama hiçbir zaman doyurucu bir cevap bulamıyor. Siyah ilişkin verilere uygun bir dolu hikaye uydurabiliyorsa da müstakbel bayan Mavi konusunda sadece sessizlik, belirsizlik ve boşluk var. İlk raporunu yazma günü gelip çatıyor. Mavi böyle raporlar düzmede de maharet sahibi. Bu konuda hiç zorluk çekmemiş. Yöntemi gözle görülen verilere sadık kalmak, olayları sanki her sözcük betimlenen olaylara tam tamına uyuyormuş gibi betimlemek ve meseleyi aklından tamamen silip atmak. Sözcükler saydam onun için. Dünya ile kendisi arasında duran büyük pencereler. Şimdiye kadar hiç görüşünü engellemediler. Aradaymış gibi değildiler hiç. Ah evet, camın biraz buğulandığı, Mavi'nin orasını burasını cilalamak zorunda kaldığı durumlar olmuyor değil. Ama bir kere doğru sözcüğü buldu mu her şey aydınlanıyor. Not defterine kaydettiği olaylardan yola çıkarak belleğini tazelemek ve önemli ifadelerin altını çizmek üzere yazdıklarını gözden geçirerek tutarlı bir bütün oluşturmaya çalışıyor. Sarkan yanları alıp atıyor, meselenin özünü allayıp pulluyor. Şimdiye kadar yazdığı her raporda olay yorumun önünde gidiyordu. Örnek, şahıs Columbus Meydanı'ndan Carnegie Hall'a kadar yürüdü. Havadan bahis yok, trafiğin söz edilmiyor. Şahsın aklından geçebilecek olanları bulup çıkarma çabası yok. Rapor bilinen ve kanıtlanabilir verilerle sınırlı ve bunun ötesine gitmeye çalışmıyor. Siyah vakasının verileriyle karşı karşıya kaldığında ise Mavi zor durumda olduğunu görüyor. Not defteri var tabi ama neler yazdığını görmek için defteri karıştırdığında böylesine ayrıntı kıtlığı karşısında hayal kırıklığına uğruyor. Sanki sözcükleri, verileri bulup çıkarıp gözle görülür biçimde dünyaya oturtmak yerine onların ortadan kaybolmalarına neden olmuş. Bu Mavi'nin başına gelmezdi hiç eskiden. Sokağın öte yanına bakıyor ve Siyah'ın her zamanki gibi masasının başında oturduğunu görüyor. Siyah da o anda pencereden dışarı bakmakta ve Mavi birden artık eski çalışma yöntemlerine bel bağlayamayacağını fark ediyor. İpuçları, nereye giderse peşinden gitmek, araştırma rutini, bütün bunlar işe yaramayacak artık. Ama sonra bunların yerine ne alacak diye düşününce hiçbir yere ulaşamıyor. Bu noktada Mavi sadece vakanın ne olmadığını tasarlayabilir. Ne olduğu ise onu tamamen aşıyor. Mavi daklosunu masanın üzerine yerleştiriyor ve fikir aramaya başlıyor. Kendini eldeki işe vermeye çalışıyor. Belki de geçen haftanın gerçekçi bir anlatımı, Siyah'la ilgili olarak kendi kendine uydurduğu çeşitli hikayeleri de kapsamalı. Rapor yazacak bu kadar az şey olduğuna göre, uydurmacaya yapılan bu yolculuklar da olup bitenlere bir tat katar en azından. Ama sonra Mavi kendine geliyor. Bunların Siyah'la gerçekte hiçbir ilişkisi olmadığını fark ediyor. Bu benim yaşamımın hikayesi değil ki, diyor. Onun hakkında yazmam gerekiyor. Kendi hakkında değil. Gene de bu düşünce sapkınca kışkırtıyor onu. Mavi bundan tamamıyla vazgeçmeden önce epey bir süre kendisiyle savaşmak zorunda kalıyor. En başa dönüyor ve vakayı baştan sona adım adım ele alıyor. Ondan ne istendiyse sadece onu yapmaya kararlı şimdi. Raporu inceden inceye eski biçiminde kaleme alıyor. Her ayrıntıyı öyle bir özlem ve ince bir dikkatle kurcalıyor ki raporun bitmesi saatler alıyor. sonuçta ortaya çıkanı okurken her şeyin kesin ve doğru göründüğünü itiraf etmek zorunda kendine. Peki o zaman neden böyle yetersiz hissediyor kendini? Yazdıklarından neden böyle kuşkulu? Kendi kendine diyor ki, olan aslında gerçekten olan şey değil. Rapor yazma işinde ilk defa olarak sözcüklerin ille de işe yaramayabileceklerini, dile getirmeye çalıştıkları şeyleri gölgeyebileceklerini keşfediyor. Mavi, odaya, çevresine bakınıyor ve dikkatini birbiri ardınca değişik nesneler üzerinde yoğunlaştırıyor. Lambayı görüyor ve lamba diyor kendi kendine. Yatağı görüyor ve yatak diyor. Not defterini görüyor ve not defteri diyor. Lambayı yatak demek olmaz diye düşünüyor. Ya da yatağı lamba. Hayır, bu sözcükler temsil ettikleri eşyaların etrafına sımsıkı sarılan sözcükler. Ve bunlar ağızdan çıktığı an mavi derin bir doyum duyuyor. Sanki dünyanın varlığını kanıtlamış gibi. Sokağa karşıya bakıyor ve siyahın penceresini görüyor. Karanlık artık. Siyah uyumuş. Mesele bu, diyor mavi kendi kendine. Bir parça cesaret bulmaya çalışarak. Bu, başka hiçbir şey değil. O orada ama onu görmek imkansız. Onu gördüğümde bile sanki ışıkları sönük gibi. Raporunu bir zarfa koyup yapıştırıyor. Sokağa çıkıyor, köşe başına kadar yürüyor. Zarfı bir posta kutusuna atıyor. Dünyanın en zeki insan olmayabilirim, diyor kendi kendine. Ama elimden geleni yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Derken kar erimeye başlıyor. Ertesi sabah gökyüzünde güneş parlıyor. Ağaçlarda öbek öbek serçeler ötüşüyor ve mavi çatının, dalların, sokak lambalarının kenarlarından şıpır şıpır damlayan suyun sesini duyabiliyor. Birden bahar çok uzakta değilmiş gibi geliyor. Bir iki hafta daha, diyor kendi kendine, sonra her sabah bunun gibi olacak. Siyah havayı fırsat bilip eskisinden daha uzun yürüyüşlere çıkıyor. Mavi de peşinden. Mavi yeniden bacaklarını kıpırdatabildiği için rahatladı. Siyah yürüyüşünü sürdürürken mavi bacaklarını şöyle iyice bir hareket ettirmeden bitmesin istiyor bu yürüyüş. Tahmin edilebileceği gibi o her zaman ateşli bir yürüyüş meraklısı olmuştur. Bacaklarını sabahın şu taptaze havasında kıpırdatabilmek için mutlulukla dolduruyor. Brooklyn tepelerinin dar sokaklarında yürürlerken mavi siyahın evden giderek uzaklaştığını görünce seviniyor. Ama sonra birden keyfi kaçıyor. Siyah Brooklyn köprüsünün üstündeki yaya yoluna çıkan merdivenleri tırmanıyor ve mavi onun oradan aşağı atlamayı planladığını düşünüyor durup dururken. Böyle şeyler olmuyor mu? Diyor kendi kendine. Adam köprünün tepesine çıkar, rüzgarın bulutlarının oradan dünyayı son bir kere daha bakar, sonra atar kendini suya. Kemikleri daha havadayken kırılır, bedeni paramparça olur. Bunu düşününce mavinin kalbi sıkışır gibi oluyor. Kendi kendine tetikte olmasını söylüyor. Bir şeyler olmaya başlarsa diye karar veriyor, yansız gözlemci rolünden çıkacak ve işe karışacağım. Çünkü siyahın ölmesini istemiyor. En azından henüz. Mavi Brooklyn köprüsünden yaya geçmeyeli çok yıllar oldu. Son defa küçük bir oğlanken babasıyla geçmişti. O günün anısı dönüp geliyor şimdi. Kendisini babasının elinden tutmuş, onun yanında yürürken görüyor. Aşağıdaki çelik köprü yolundan geçen trafiğin gürültüsü kulaklarına dolarken, babasına gürültünün dev bir arı kovanının vınlamasına benzediğini söyleyişi aklına geliyor. Solunda özgürlük heykeli var, sağında Manhattan. Binalar sabah güneşinde öyle uzun ki birer hayal gibi duruyorlar. Babası her konudaki gerçekleri ezbere bilir. Mavi'ye bütün anıtların, gökdelenlerin hikayelerini anlatırdı. Ayrıntılarla dolu uçsuz bucaksız vaazlardı bunlar. Mimarlar, tarihler, politik entrikalar. Bir tanesi de Brooklyn Köprüsü'nün bir zamanlar Amerika'nın en büyük yapısı olduğuydu. Peder köprü yapımının bittiği yıl doğmuştu. Mavi'nin aklında hep böyle bir bağlantı vardı. Sanki köprü babasına dikilmiş bir anıt gibiydi. Bir gün o ve baba Mavi, kendisinin şu anda üzerlerinde yürümekte olduğu kalaslar üzerine yürürlerken, babasının anlatmış olduğu hikayeyi severdi. Nedense bir türlü unutmamıştı bu hikayeyi. Köprünün mimarı John Roebling'in, planları tamamladıktan bir iki gün sonra ayağını rıhtımla bir feribotun arasına sıkıştırmasının ve aradan üç hafta geçmeden kangrenden ölmesinin hikayesiydi bu. Ölmeyebilirdi, demişti Mavi'nin babası. Ama bir tek su tedavisine yanaştı ki, bu da sonuç vermedi. Mavi, bütün ömrünü insanlar ıslanmasın diye sular üzerinde yapılar kurmakla geçiren bir adamın, tek gerçek şifanın vücudunu suya daldırmak olduğunu inanması karşısında şaşkına dönmüştü. John Roebling'in ölümünden sonra oğlu Washington, baş mühendisi olarak görevi devralmıştı. O da başka bir hikayeydi. Washington Roebling, o sıra henüz 31 yaşındaydı. İç savaş sırasında planlarını çizdiği tahta köprüler dışında yapı tecrübesi yoktu. Ama bu işte babasından da parlak olduğu ortaya çıkmıştı. Ne var ki Brooklyn Köprüsü'nün yapımına başlamasından kısa bir süre sonra çıkan bir yangın sırasında su altı sandıklarından birinde kapalı kaldı. Dışarı çıktığında vurgun yediği anlaşıldı. Neredeyse ölecekti ama kötürüm kaldı ve bir daha karısıyla birlikte oturdukları Brooklyn tepelerindeki evinin çatı katı odasından dışarı çıkamadı. Orada yıllarca oturdu Washington Roebling. Köprünün ilerlemesini bir teleskoptan izliyordu. Her sabah karısına talimatlar verip onu aşağıya, köprünün oraya yolluyordu. İngilizce bilmeyen yabancı işçiler ne yapacaklarını anlayabilsinler diye ayrıntılı renkli çizimler yapıyordu. İşin dikkat çekici yanı köprünün tümünün kelimesinin tam anlamıyla kafasının içinde olmasıydı. En küçük çelik ve taş parçasına varıncaya kadar her bir parçası ezberlenmişti. Ve Washington Roebling köprü hiçbir zaman ayak basmamasına rağmen köprü tümüyle onun içindeydi. Sanki bütün bu yıllar boyunca bir biçimde vücuduna kaynamış, onun bir parçası olmuştu. Mavi nehre geçerken önünde yürüyen siyaha bakıyor, babasını, Gravesend'de geçen çocukluğunu hatırlayarak bunları düşünüyor. Peder aynasızdı, sonra da 77. bölge komiseri, hayat güzel olabilirdi diye düşünüyor Mavi. Rusya vakası ve 1927'de babasının beynine delik geçen kurşun olmasaydı. 20 yıl olmuş diyor kendi kendine. Birden geçen bunca zamana esef ediyor. Cennet diye bir yer olup olmadığını, varsa öldükten sonra babasını bir daha görüp göremeyeceğini merak ediyor. Bu hafta okuduğu Bitmek Tükenmek Bilmez dergilerden birinde Gerçekten de Öte adlı yeni bir aylık dergide okuduğu hikaye geliyor aklına. Bütün bu aklına düşen düşünceler onu doğrudan doğruya o hikayeye götürüyor sanki. Hatırladığı kadarıyla Fransız Alplerinde bir yerde 20-25 yıl önce bir adam kayak yaparken kaybolmuş. Çığ altında kalmış. Cesedi hiçbir zaman bulunamamış. O zaman küçük bir çocuk olan oğlu da büyüyünce kayakçı olmuş. Bir yıl önce bir ara babasının kaybolduğu yerin yakınlarında kayak yapmaya gitmiş. Orası olduğunu bilmiyormuş ama. Babasının ölümünü izleyen 10 yıllar içinde buzun meydana getirdiği ufacık ve inatçı değişimler sonucu bölge şimdi eskisinden tamamen farklıymış. Orada dağlarda yapayalnız bütün insanlardan uzaktayken oğul buzun içinde bir gövdeye rast gelmiş. Her şey tas tamam yerinde, sanki hareket halindeyken havada donmuş kalmış gibi görünen ölü bir gövdeye. Söylemeye gerek yok, delikanlı durup incelemiş onu. Eğilip cesedin yüzüne bakarken, belirgin ve tüyler ürpertici bir duyguya kapılmış. Kendi kendisinin yüzüne bakıyormuş sanki. Makalede dendiği gibi, korkudan tir tir titreyerek buzun içine sıkışıp kalmış bu gövdeye, kalın bir pencere camının ardındaki birini seyreder gibi bakmış ve görmüş ki de babasıdır bu. Ölü hala gençmiş. Hatta şu anda oğlunun olduğundan da gençmiş. Bunda insanı ürperten bir yan var gibi gelmişti Mavi'ye. İnsanın babasından daha yaşlı olmasında öyle garip ve korkunç bir yan vardı ki makaleyi okurken gözyaşlarını salıvermemek için kendini zorlamıştı. Şu anda köprünün sonuna yaklaşırken aynı duygular geri geliyor ve Tanrım keşke babam burada olsa, nehrin üzerinde yürüyüp bana hikayeler anlatsa diye geçiriyor içinden. Sonra birden zihnin ettiği oyunları fark ederek neden bu kadar duygusallaştığını soruyor kendine. Neden bütün bu düşünceler dönüp dönüp geliyor? Şunca yıldır aklının köşesinden bile geçmemişlerken. Hepsi bu iş yüzünden diye düşünüyor halinden utanarak. Konuşacak kimsen olmayınca böyle oluyor işte. Köprünün sonuna geldiğinde siyah konusuna yanıldığını anlıyor. Bugün intihar yok. Köprülerden atlamalar, kendini boşluğa bırakmalar yok. Adamı en çevik, en tasasız haliyle yoluna devam ediyor işte. Yaya yolunun merdivenlerinden iniyor, belediye sarayının etrafından dolanıyor, sonra Central Sokağı'ndan kuzeye doğru ilerliyor. Adliye ve diğer belediye binalarını geçiyor. Adımlarını hiç yavaşlatmadan Çin Mahallesi'nden geçip yoluna devam ediyor. Bu dolanmalar saatler sürüyor ve hiçbir anında Mavi'ye siyahın belli bir hedefe doğru yürüdüğü duygusunu vermiyor. Ciğerlerini havalandırmakta sanki. Sırf yürümüş olmanın zevki için yürüyor ve bu yürüyüş sürerken Mavi kendi kendine ilk defa olarak siyah karşı belli bir sevgi duymaya başladığını itiraf ediyor. Bir ara siyah bir kitapçıya giriyor, Mavi de ardından. Orada siyah yarım saat filan kitap karıştırıyor. Bir sürü de kitap seçiyor. Yapacak bir işi olmadığı için Mavi de kitap karıştırıyor. Bu arada hep yüzünü siyahtan gizlemeye çalışıyor. Siyahın başka yere bakarmış gibi göründüğü anlarda siyah fırlattığı bakışlar onda siyahı bir yerlerde gördüğü duygusunu uyandırıyor ama nerede olduğunu hatırlayamıyor. Gözlerini hatırlayacağım bir yerden diyor ama bundan ileriye gidemiyor. Dikkat çekmek istemiyor. Hem gerçekten hatırladığından da emin değil. Bir dakika geçmeden Mavi, Henry David Thoreau'nun Walden'ın bir kopyasıyla burun buruna geliyor. Sayfaları karıştırırken yayımcının soyadının da siyah olduğunu görerek şaşırıyor. Klasikler Kulübü adına yayınlanan Walter J. Siyah Şirketi, Copyright 1942. Mavi bir an irkiliyor bu rastlantı karşısında. Belki de bunda bir mesaj gizli olduğunu düşünüyor. Büyük bir gizi aralayınca bir anlam belireceğini sanıyor. Ama sonra bu duygu geçiyor, tersini düşünüyor. Yeterince sıradan bir isim diyor kendi kendine. Hem sonra siyahın adının Walter olmadığını da kesinlikle biliyor. Bir akraba olabilir mi ama? Diye de ekliyor. Hatta babası belki. Bu sonuncu fikri kafasını evirip çevirerek kitabı satın almaya karar veriyor Mavi. Siyahın yazdığını okuyamıyorsa, hiç değilse okuduğunu okur. Uzak bir olasılık, diyor kendi kendine. Ama adamın neler çevirdiği konusunda bir ipucu vermeyeceğini kim bilebilir ki? Buraya kadar iyi. Siyah aldığı kitapların parasını ödüyor, Mavi de kendi aldığının, yürümeye devam ediyorlar. Mavi belli ana hatların belirmesini bekliyor. Yoluna onu siyahın gizine götürecek bir ipucunun çıkmasını bekleyip duruyor. Ama Mavi kendini aldatmayacak kadar dürüst bir adam ve şu ana kadar olanlara herhangi bir anlam ve tutarlılık yüklenemeyeceğini biliyor. İlk defa olarak cesareti kırılmıyor bu yüzden. Hatta kendi kendisini daha da sorguladığında aslında bayağı da şevklendiğini keşfediyor. Bir şeyin gizine erişememenin hoş bir yanı da olduğunu keşfediyor. Bir sonraki an ne olacağını bilememenin iç gıcıklayıcı bir yanı var. Tetikte tutuyor insanı diye düşünüyor. Hem ne zararı var, öyle değil mi? Uyanıksın, her an atılmaya hazır, her şeyi iyice sindiriyorsun içine. Her şeye hazırsın. Bu düşünceyi aklından geçirdikten hemen biraz sonra Mavi yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyor. Ve vaka ilk dönemecini alıveriyor. Siyah şehir merkezine gelince dönüp bir sokağa giriyor. Sokağın yarısına kadar yürüyor. Bir adres arıyormuş gibi azıcık duralıyor. Bir iki adım geri gidiyor. Yeniden yürüyor. Birkaç saniye sonra bir lokantaya giriyor. Mavi de ardından içeri giriyor. Pek üstünde durmuyor. Öğle yemeği zamanı ne de olsa. İnsanlar yemek yemek zorunda. Ama siyahın duralaması daha önce hiç buraya girmemiş olduğunu düşündürüyor Mavi'ye. Bu da burada bir randevusu olduğu anlamına gelebilir. İçerisi karanlık, oldukça kalabalık. Önde bir barda bir öbek insan, konuşmalar, arkada tabak çatal tıngırtısı. Pahalı bir yere benziyor diye düşünüyor Mavi. Duvarlar ahşap kaplama, masalarda beyaz örtüler, mümkün olduğunca hesabın yüklü olmamasına çalışacak. Boş masa var. Mavi, siyahın bakış açısına giren bir masa bulmasını iyiye işaret sayıyor. Göz önünde olacak kadar yakın değil ama olup bitenleri seyretmesine engel olacak kadar da uzak değil. Siyah iki menü istiyor. 3-4 dakika sonra bir kadın lokantaya girip masasına yaklaşınca da bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Kadın eğilip yanından öpüyor siyahı. Kız fena değil diye düşünüyor Mavi. Bana göre biraz sıska ama hiç fena değil. Sonra işte şimdi işin ilginç kısmı başlıyor diye düşünüyor. Ne yazık ki kızın sırtı Mavi'ye dönük. Bu yüzden yemek sırasında onun yüzünü göremiyor. Oturmuş, Salisbury usulü bitireni yerken belki de ilk tahminim doğruydu. Bu bir karı koca meselesi galiba diyor. Mavi gelecek raporunu yazacaklarını düşünmeye başladı bile. Gördüklerini anlatmak için kullanacağı cümleleri aklından geçirmek ona zevk veriyor. Vakaya başka birinin daha girmesi onu belli kararlar almaya zorlayacak, biliyor. Mesela siyahta mı ısrar etsin yoksa ilgisini kadına mı yönelsin? İkincisi işleri biraz hızlandırabilir ama aynı zamanda siyahı bütün elden kaçırmasıyla da sonuçlanabilir. Başka bir deyişle kadınla randevu dikkatini başka yöne çekmek için mi yoksa gerçek mi? Vakanın bir parçası mı değil mi? Önemli bir veri mi yoksa rastgele bir olay mı? Mavi bu sorular üzerinde bir süre kafa yorduktan sonra karar vermek için henüz erken olduğu sonucuna varıyor. Evet böyle olabilir ama öbür türlü de olabilir. Yemeğin ortalarına doğru işler kötüye gider gibi oluyor. Mavi siyahın yüzünde büyük bir üzüntü ifadesi görüyor ve daha ne olup bittiğini anlamadan kadın ağlamaya başlıyor. En azından bedenindeki ani değişiklikten bu sonuca varıyor Mavi. Omuzları çöküyor kadının, başı öne eğiliyor, yüzünü elleriyle kapıyor belki, sırtı hafifçe sarsılıyor. Bir gülme krizine de kapılmış olabilir diye akıl yürütüyor Mavi. Ama o zaman siyah neden o kadar perişan gözüksün ki? Sanki yer ayaklarının altından çekilmiş gibi bir hali var. Biraz sonra kadın yüzünü siyahtan öteye çevirince Mavi onu profilden şöyle bir görüyor, kuşkusuz gözyaşı bunlar diye düşünüyor. Kadının gözlerine peçeteyle kurulayışını seyrederken yanında da bir parça ıslak kremer bulaşığı var. Birden ayağa kalkıyor kadın ve kadınlar tuvaletine doğru yürüyüp gidiyor. Mavi siyah arada engel olmadan yeniden seyrediyor şimdi. Yüzündeki o derin üzüntüyü, o mutlak kederi görünce neredeyse ona acımaya başlıyor. Siyah Mavi'ye doğru bakıyor ama hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmediği ortada. Sonra yüzünü gene ellerinin arasına gömüyor. Mavi neler olup bittiğini kestirmeye çalışıyor ama mümkün değil. Sanki aralarında her şey bitmiş gibi diye düşünüyor. bir şeyin sona erdiği duygusu var. Gene de bütün bunlara rağmen sahneye pekala da atlatmacı olabilir. Kadın masaya biraz derlenip toplanmış olarak dönüyor. İkisi bir şey konuşmadan, yemeklere dokunmadan bir iki dakika oturuyorlar masanın başında. Siyah gözleri uzaklara dalarak bir iki kere derin derin iç geçiriyor. Sonunda hesabı istiyor. Mavi de aynı şeyi yapıyor ve arkalarından lokantadan çıkıyor. Siyahın elini kadının dirseği üzerine koyduğunu görüyor. Ama bu sadece bir refleks de olabilir, diyor kendi kendine. Herhalde bir anlam ifade etmiyordur. Konuşmadan sokakta aşağı doğru yürüyorlar. Köşede siyah bir taksi durduruyor. Kadının binmesi için kapıyı açıyor ve binerken çok hafifçe yanağına dokunuyor. O da karşılığında cesur bir gülümseme yolluyor adama. Ama hala tek bir kelime söylemiyorlar. Kadın arka koltuğa oturuyor, siyah kapıyı kapıyor, taksi hareket ediyor. Siyah bir iki dakika çevrede geziniyor, bir seyahat ajantasının vitrinin önünde biraz duralayıp beyaz dağları gösteren bir afiş inceliyor. Sonra o da bir taksiye biniyor. Maviye şans bir kere daha gülüyor, aradan birkaç saniye geçmeden bir taksi de o buluyor. Şoförü siyahın bindiği arabayı izlemesini söyleyip arkasına yaslanıyor. İki sarı araba ağır ağır şerit trafiğini yarıp Brooklyn Köprüsü'nden geçerek Portakal Sokağı'na varıyorlar. Taksi parası Mavi'nin aklını başına getiriyor ve adam yerine kadın izlemediği için kendine küfrediyor. Siyah'ın eve gittiğini tahmin etmeliydi. Apartmana girip de posta kutusunda bir mektup bulunca keyfi epeyce yerine geliyor. Bu ancak tek bir şey olabilir, diyor kendi kendine. Gerçekten de merdivenleri tırmanırken zarfı açıyor. İşte ilk ödeme. Tam beyazla kararlaştırdıkları miktarda bir posta havalesi. Ama gene de ödemenin böyle anonim oluşu biraz aklını karıştırıyor. Neden çek yollamamış beyaz? Bu Mavi, beyazın ait olduğu örgütün bilgisi dışında faaliyet gösteren bir ajan olduğu düşüncesiyle oynamaya götürüyor yeniden. İz bırakmak istemiyor. Ödeme ilişkin belge kalmamasını sağlıyor. Şapkasıyla paltosunu çıkarıp yatağa uzandığında Mavi rapor konusunda bir yorum gelmediği için biraz gocunduğunu fark ediyor. Onu gerektiğince yazabilmek için ne kadar titizlendiği düşünülecek olursa yüreklendirici bir iki söz fena olmazdı. Paranın gönderilmiş olması beyazın hoşnutsuz olmadığını gösteriyor. Ama gene de ne anlama gelirse gelsin sessizlik gönendirici bir ödül değil. Madem öyle, diyor Mavi kendi kendine, alışacağım, ne yapalım. Günler geçiyor ve olaylar yeniden en yılın bir rutine oturuyor. Siyah okuyor, yazıyor, mahallede alışveriş yapıyor, postaneye gidiyor, arada bir yürüyüşe çıkıyor. Kadın bir daha görünmüyor. Siyah da Manhattan'a gitmiyor artık. Mavi bugün yarın vakanın kapandığını bildiren bir mektup alacağını düşünmeye başlıyor. Kadın gitti diye fikir yürütüyor. Bu her şeyin sonu olabilir. Ama böyle bir şey olmuyor. Mavi'nin lokantadaki sahneyi kılı kırk gererek anlatışına beyazdan özel bir tepki gelmiyor. Haftalar geçtikçe ödemeler de ard arda tam zamanında gelmeyi sürdürüyor. Aşkı da bu kadarmış, diyor Mavi kendi kendine. Kadın onun için hiçbir şey ifade etmiyormuş. Sadece eğlencelikmiş. Bu ilk günler Mavi'nin içinde bulunduğu ruh durumunu en iyi özetleyecek sözcükler belirsizlik ve çelişki. Kendini siyahla öylesine uyum içinde, öylesine eğik vücut hissettiği anlar oluyor ki, siyahın neler yapacağını, ne zaman odasında kalacağını, ne zaman çıkacağını kestirmek için kendi kendine dönüp bakması yetiyor. Bütün bir gün pencereden bakma zahmetine bile katlanamadığı ya da siyahın peşine düşmediği zamanlar oluyor. Ara sıra yalnız başına gezintilere bile çıkıyor. Biliyor ki dışarıda olduğu zaman içinde siyahın yerinden bile kıpırdamamış olacak. Nereden biliyor? Bu kendisi için bile bir sır. Ama şurası bir gerçek ki hiç yanılmıyor. Ve bu duygu içine kapladı mı her defasında her türlü kuşku ve tereddütün ötesine geçiyor. Öte yandan günün her anı böyle değil. Kimi zaman siyahtan tümüyle koptu oluyor. Öylesine sert ve kesin bir kopuş ki bu, kendisinin kim olduğundan kuşkuya düşmeye başlıyor. Yalnızlık sarıp sarmalıyor onu. Ve yanı sıra şimdiye kadar bildiği, tanıdığı her şeyden daha kötü olan bir dehşet geliyor. Bir duygu durumundan ötekine böyle çabucak geçebilmesi onu afallatıyor. Uzun süre uçlar arasına gidip geliyor. Hangisi gerçek, hangisi sahte bilemeden. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.